أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. İsra Radyomuzun değerli dinleyicileri. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin risaletten önce, peygamberlikten önce yaşamış olduğu 40 yıllık hayatını geçmiş derslerimizde kısa bir şekilde anlatmaya çalıştık. Bugünkü dersimizde inşallah Peygamber Efendimizin 40. yaşından itibaren üstleneceği yeni misyonu, yeni görevi tanımaya, öğrenmeye çalışacağız. Evet, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam 40 yaşına kadar özel bir hayat yaşadı. Yaşamış olduğu bu özel hayatı 40. yılında kapanıyor. Toplumla ilgili, yani hayatının toplumsal yönüyle ilgili olan hayatı başlıyor ve bu konuda yeni bir safha açılıyor, yeni bir sayfa açılıyor. Önceki hayatı ferdi hayat dedik. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam 40 yaşına kadar yaşamış olduğu hayatı gerçekten toplumla ilgilenecek bir hayat değildi. Yani o konuda sorumlu değildi demek istiyoruz. Ama bu 40 yaşına vardıktan sonra başlamış olduğu bu yeni hayat, yani peygamberlikle başlayan bu yeni dönem, ferdi hayatından öte toplumla ilgili birçok yönünü kapsıyordu. Ve bu açıdan bu yeni dönemin adı toplumsal yönüydü, toplumla ilgili yönüydü diyeceğiz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hayatı boyunca, yani risaletle görevlendirileceği 40 yaşına kadar bütün hayatı boyunca hiçbir gün şirke bulaşmamıştı. Putperestlik hiçbir zaman kendisine hoş gelmemişti. Hiçbir zaman putların önünde eğilmemişti. Putlara bir sempati beslememişti. Ama bu bütün duyguları kendi iç aleminde kalmıştı. Ve Resul Aleyhisselam 40 yaşına geldikten sonra işte bütün bu duygularını dışarıya vurmaya başlayacaktı. Yani bu görevi, bu iç duygularla birlikte olduğu bu yeni görevi artık başkalarına da anlatacaktı, anlatması gerekecekti. İşte bu yüzden artık kendisiyle ilgili 40 yıllık dönem bitmiş, artık insanlarla ilgileneceği, o duygularını, o tertemiz hislerini insanlara aktaracağı, topluma muhatap olacağı yeni bir dönem başlayacaktı. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, önceki derslerimizden de hatırlayacağımız üzere, bu peygamberliğe herhangi bir hazırlığı yoktu. Yani peygamber olacağım diye bir beklenti içerisinde değildi elbette. Ancak bütün peygamberlerde olduğu gibi, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'da da peygamberliğe yaklaşıldı bu dönemde. Yani 40 yaşına yaklaşıldı bu dönemde, farklı bir takım belirtileri hayatında görmek mümkün. Mesela rivayetlerin bize öğrettiğine göre Resul Aleyhisselam peygamberliğinden 6 ay öncesinden itibaren sadık rüyalar görmeye başlıyor. Hatta bunun da ötesinde peygamberliğinden 4-5 yıl öncesinden itibaren de sürekli her sene bir ayı Mekke'nin yakınında bulunan Hira mağarasında tek başına üzlete çekilmek üzere toplumun içerisine uzaklaşmak suretiyle geçirmek şeklinde bir duygusu, bir alışkanlığı da vardı Peygamber Efendimizin. Ve belki de bu kendisinin farkında olmadan yaklaşmakta olan bir risaletin habercisi olacaktı. Ve zaten de öyle değil miydi? Peygamber Aleyhisselam her sene belli bir ay içerisinde, ki çoğunlukla da Ramazan aylarında oluyordu bu, Ramazan aylarında Mekke toplumundan uzaklaşır, o toplumun bütün iğrençliklerinden, ahlaksızlıklarından, olumsuzluklarından ve pisliklerinden uzaklaşarak birkaç günü dışarıda geçirmek isterdi. Azığını beraberinde götürürdü o mağara içerisinde. Ki Hira mağarası, yani çoğumuzun belki kafasında farklı şekilde canlanacaktır. Belki gidip görenleriniz olmuştur. Ya da görenlerden duymuşsunuzdur. Böyle ahım şahım geniş bir mağara değildir. Yani bir kişinin içerisinde rahatlıkla oturacağı, uzanabileceği kadar bir mağara şeklidir işte. Oraya gider ve Peygamber aleyhisselam günlerce orada kalır. Azığı bittiğinde tekrar gelir ya azığını alır veya vefakar hanımı Hazreti Hatice validemiz azığını götürürdü ve Peygamber aleyhisselam ara sıra da Mekke'ye iner. Evine dönerken de Kabe'yi 7 kez tavaf etmeden dönmezdi. Kabe'ye uğrar ve öyle evine gelirdi. Bunlar bir hazırlık dönemiydi. Evet, kendisi farkında değildi ama bir hazırlık dönemi geçiriyordu elbette. 6 ay öncesinden, yani Risaletten 6 ay öncesinden itibaren de Peygamber aleyhisselam doğru çıkan, her gördüğü rüyayı doğru çıkaracak bir takım hareketleri gördüğümüz sadık rüya dediğimiz şeyleri görmeye başlamıştı. Ki bu sadık rüyaları gördüğü zaman rüyada gördüğünün aynısı hayatında da aynen cereyan ediyordu, meydana geliyordu ki bundan dolayı peygamberliğe doğru adım adım yaklaşılıyordu. Ama tekrar ederim, yine de kendisi farkında değildi olup bitenlerin. Nitekim bu sadık rüyalar içerisinde peygamberlik döneminde de karşımıza çıkan ve Rabbimizin bize Kur'an'da bildirdiği sadık rüyalar da vardır. Mesela Fetih suresinde Allah peygamberi hakkında sadık rüyalardan bahsederken Bismillah لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ لَرَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اِنْشَاءَ اللّٰهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ şeklinde bize bildirdiği bir rüyası vardır. Yani peygamber hicretin 6. yılında bir rüyada, Allah tarafından gösterilen bir rüyada Mekke'ye gidecek, 6 yıl önce terk etmiş olduğu Kabe'ye gidecek, tavaf edecek müminlerle birlikte, Medineli Müslümanlarla birlikte ve muhacirlerle birlikte Kabe'yi tavaf edecekti ve bu rüya kendisine gösterilmişti ki Hudeybiye anlaşmasının yapıldığı sene gerçekten Peygamber aleyhisselam bu rüya doğrultusuna hareket ederek çıkmıştı. Evet, bu peygamberlik döneminde de bu rüyalar, sadık rüyalar devam ettiği gibi peygamberlik öncesinde de böyle hazırlık dönemlerinde sadık rüyalar görüyordu Peygamber Efendimiz. Değerli dinleyiciler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Fil vakasının meydana gelişinden 40 yıl sonra peygamberlikle şereflendi. Yani yaş olarak kendisinin 40 yaşlarında bulunduğu bir dönemde Hira mağarasına üzlete çekildi, yalnız başına yaşadığı bir sırada ki bu zamanın da Ramazan olması kuvvetle muhtemel. O dönemde işte Cebrail aleyhisselam kendisine vahiy indirmeye başlıyor. Allah'tan getirdiği vahyi peygambere anlatmaya, ona okutmaya çalışıyordu. İşte bu dönemden itibaren Muhammed aleyhisselam toplumsal görevini ifa etmek üzere yeni bir görev üstlenmeye başlıyordu. Elbette Cebrail'in gelişi kendisinin tahayyül etmediği bir şekilde olacaktı. Hiç beklemiyordu çünkü Peygamber aleyhisselam. Yani olup bitenlerin farkında değildi. Ve Cebrail aleyhisselam kendisine ilk indiğinde oku demişti de Peygamber aleyhisselam ben okuma bilmem diyordu. İkinci kez aynı şekilde, üçüncü kezde de ben okuma bilmem deyince Cebrail aleyhisselam peygamberimizi şiddetli bir vaziyette sıkmış ki meleğin sıkması nasıl hayal edemeyeceğimiz belki bir durumdur. Kendisini şiddetle sıkmış ve bu sıkmadan sonra işte İkra bismi rabbikellezi halak ile başlayan Alak suresinin ilk 5 ayetini Cebrail peygamberimize okumuş ve kendisinden de dinlemiştir. Bunu oku demiştir yani. Ve işte bu dönemden itibaren Peygamber aleyhisselam artık yeni göreviyle baş başadır. Ama demin söylediğimiz gibi Peygamber aleyhisselam hala ne olup bittiğinin farkında değildir. Yani acaba bu gelen nedir? Acaba bir felaketle karşı karşıya mıdır? Yoksa kendisi hayal mı görmektedir? Yoksa gerçekten böyle delirdi mi? Hayalet mi görmeye başladı gibi bir takım şüphelere kapılmaya başlıyor Peygamberimiz ve bunun neticesinde Hira mağarasından doğruca evine dönüyordu. Elbette Cebrail'i ilk defa görüyordu. İlk defa böyle bir durumla karşılaşıyordu. Bunların olması da gayet normaldi. Ve sonra yani Peygamber aleyhisselam basit bir görev üstlenmeyecekti ki. Gerçekten dünyanın en zor görevlerinden bir tanesi üstlenecekti. Ve bu görev başlarken de elbette basit başlamayacaktı. Sarsılacaktı alışıncaya kadar. Ya da Allah kendisini belli bir eğitim metodunu uygulamak suretiyle alıştırıncaya kadar elbette bu zorluğu çekecekti. Çünkü vahiy basit bir olay değildi değerli dinleyiciler. Evet, yaşamadık vahyin ne olduğunu. Ama Belki görmedik de ama bize anlatılanları kadarıyla, Peygamber Efendimiz'den bize rivayet edilenleri kadarıyla gerçekten vahiy bizim bildiğimiz sadece Cebrail'in bir sözlü ifadesinden ibaret değil bakınız. Mesela vahyin geldiği sırada Peygamber Aleyhisselam bazen kas katı kesilirdi. Hareketsiz kalırdı. Bazen minberde hutbedeyken vahyin geldiği sırada Peygamber Aleyhisselam sözü keser ve donarcasına yerinde kas katı kesilirdi. Ve bazen yine validelerimizin rivayet ettiğine göre Peygamber Aleyhisselam kışın ortasında soğuk kış günlerinde bile vahye muhatap olduğu zamanlarda o herkesin donduğu o sırada Peygamber Aleyhisselam şakır şakır ter döküyordu. Ya da vahiy sırasında Peygamberimiz Aleyhisselam gerçekten yüzü mosmor kesiliyordu vahyin şiddetinden. Bazen de ashabın bize anlattığı şekilde ki onlar da bazen bu manzaraya şahit oluyordu. Bazen de arı vızıltısı şeklinde bir ses ile vahyin geldiği haber veriliyordu. Ama bazen de çan sesine benzer ya da çıngırak sesine benzer bir sesle vahiy kendisine bildiriliyordu. Bazen de gerçekten enteresandır. Peygamber Aleyhisselam deve üzerindeyken ya da herhangi bir bineğin atın üzerindeyken vahiy geliyorsa eğer bazen deve veya at vahyin sıkletine ağırlığına tahammül edemeyerek çöker vaziyete geliyordu. Ayakları kırla yazıyordu neredeyse. Ve işte böylesine ağır bir görevle gelecekti Peygamber Aleyhisselam Mekke toplumuna. Ve Allah bu peygamberi Mekke'den çekmişti Hira mağarasına, yani toplumun dışına almıştı. Hira'da eğitecekti. Senelerce belli dönemlerde bu eğitimden geçecekti. Ve Mekke'den çıkarılan bu şahıs Mekke'ye tekrar peygamber olarak gönderilecekti. Diğer bütün peygamberler de böyle eğitiliyordu ya, zaten gönderilişteki maksat da buydu ya, peygamber de aynen böyle olmuştu. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Cebrail'i bazı rivayetlere göre asli suretinde görmüş oldu bu seferinde. Cebrail'i gördükten sonra ilk vahyini bu şekilde aldıktan sonra derhal Hatice'nin yanına gelir. Vefakar eşi Hazreti Hatice validemizin yanına döner. Ve ne olup bittiğini anlatır bütün hadiseyi, bütün ayrıntılarıyla. Hazreti Hatice'ye kendisinin gerçekten bir felaketle, bir musibetle karşı karşıya olabileceğini anlatır. Ama Hazreti Hatice kendisini ilk teselli eden kişilerdendir Mekke toplumunda. Ya Muhammed, sen şimdiye kadar hiçbir kötülük yapmadın insanlara. Sen misafirperversin, fakirleri gözetirsin, insanlara yardımcı olursun ve herkes sana güvenir, sevilen bir fertsin Mekke içerisinde. Böyle bir durumun sana isabet etmesi mümkün değil diye kendisini teselli eder. Elbette Peygamber Aleyhisselam'ın gerçekten Hazreti Hatice'ye gelişiyle bu ifadeleri kullanılışı bize bir noktayı daha hatırlatıyor. Gerçekten peygamber eğer peygamberliğinin geleceğinden haberdar olmuş olsaydı Hazreti Hatice'ye gelip bunu söylemeyecekti. Ya da Hazreti Hatice ki bir insanın en yakını eşi değil midir? Hazreti Hatice eşini tanımaz mıydı? 15 yıldır beraberdi, eşiyle birlikteydi. 15 yıldır eşini tanıyordu. Peygamberlik beklentisi olsaydı Hazreti Hatice'ye de herhalde diyecekti ki eğer beklentisi olsaydı. Ey Muhammed, ey falan şahıs, yani sen zaten bunu bekliyordun. Zaten peygamberlik gelecek, işte beklediğin gün geldi diyecekti. Ya da peygamberimiz böyle bir şey olsaydı böyle gelip telaşlanmazdı. Dahası da var. Hazreti Hatice Peygamber Efendimizin anlattığı bu olay gerçekten şaşırmış olacak ki derhal o gün kendisinin akrabalarından olan Varaka bin Nevfel'e götürmeyi tavsiye eder. Ki Varaka bin Nevfel İncil'i çok iyi bilen Hristiyan bir rahiptir, din adamıdır, alim birisidir. Ve bu işleri bilse Varaka bilir düşüncesiyle Varaka'ya götürmüştür meseleyi, ona soracaktır. Bu da ayrıca gerçekten Peygamberimizin de Hazreti Hatice'nin de böyle bir hazırlık içerisinde olmadığını gösteren bir delildir, başka bir delildir. Varaka götürüyor Hazreti Hatice Peygamberimizi ve durumu anlattıktan sonra Varaka İncil'den edindiği bilgileri kullanarak diyor ki, evet diyor, gerçekten sana geldiğini söylediğin o kişi gerçekten Musa'ya gelen Namus-ı Ekber'dir. Ve Varaka ekliyor, keşke diyor kavminin seni bu memleketinden çıkaracağı güne erişseydim de o zamana kadar yaşasaydım sana yardımcı olurdum deyince Peygamberimiz ne olup bittiğinin farkında değil ki, peki benim kavmim beni buradan çıkaracak mı ki? Yani Mekkeliler beni buradan mı çıkaracak ki derince Varaka bin Nevfel evet diyor. Yani hiçbir peygamber gelmemiştir ki toplumu kendisini dışlamasın, hicret etmeye zorlamasın. Yani Varaka'nın söylemek istediği bir şey vardı. Hiçbir peygamber yoktu ki Mekke'si olmasın, Medine'si olmasın. Yani Medine'siz, Mekke'si hiçbir peygamber yoktu ki sen olasın. Ya da kovulmayan, dışlanmayan, tebliğini rahat bir ortamda yapan hiçbir peygamber yoktu ki sen böyle olasın. Sen de böyle olacaksın demişti. Ve artı, yani Mekkelilerden hiçbirisi de peygamberin böyle bir beklenti içerisinde olduğunu ve bu beklentisine bugün kavuştuğunu da terennüm etmemişler. Söylememişler, dile getirmemişlerdir ki bu da bu açıdan bir delildir. Şimdi diyeceksiniz ki değerli dinleyiciler, yani niye özellikle bu konu üzerinde duruyorsunuz? Yani niye peygamberimizin peygamberliği beklemediği bir dönemde gelmiştir? Bunu ısrarla vurgulamaya çalışıyorsunuz. Gerçekten müsteşriklerin, yani İslam'a fitne sokmak amacıyla İslam'ı öğrenen bir takım batılı insanların ortaya koydukları bir gerekçe var. Peygamber, peygamber olacağını daha önce biliyordu. Bahira'dan öğrenmişti, rahipten öğrenmişti vesaire gibi bir takım fikirler gündeme geliyor ki biz de bunlara karşı bu delilleri bilmek, öğrenmek ve size aktarmak suretiyle bu tip şüpheleri bertaraf etmeyi kastediyoruz, hedefliyoruz. Bu açıdan özellikle bu nokta üzerinde duruyoruz. Yani Peygamber aleyhisselam bütün bu delilleriyle gerçekten peygamber olacağını hiç beklemiyordu, bilmiyordu. Ve gelelim ilk inen vahye. Tekrar oraya dönelim değerli dinleyiciler. Resulullah aleyhissalatü vesselama ilk indirilen ayetlerde, Alak suresinin ilk 5 ayetinden bahsediyorum, gerçekten önemli bir görev yüklenmişti. Peki neydi bahsedilen? Yani ilk 5 ayete indirilen konu neydi? Belki şunu aklınıza getirebilirsiniz. Genelde eğitim öğretim yılının her sene başladığı ülkemizde genelde hutbelerde, camilerde hemen bu ayet gündeme getirilir. İkra bismi rabbikellezi halak. Evet, yaratan Rabbin adıyla oku. Ve şöyle derler bize. Bakın bakın, işte İslam'ın ilk emri okudur. Ama neyi oku? Nasıl oku? Kimin adıyla oku? Ne adına oku? Bunlar hiç gündeme getirilmiyor nedense. Oysa ilk gelen vahiy sadece oku demekten ibaret bir mesele değil ki. Sadece elif B ya da A, B, C okumak şeklinde bir okumadan maksat elbette bu değil ki. Öyleyse neydi? Ayetlere dönelim isterseniz, bakınız. Evet, dersimiz bir tefsir değil ama bir sirettir. Peygamberin sireti de tefsirin içerisinden bir bölümdür. Ayetleri kısaca geçelim isterseniz. İlk ayette seni yaratan Rabbinin adıyla oku diyor Rabbimiz. Neyi okuyacağını belirtiyor. Kimin adıyla okuyacağını belirtiyor. Yani kim dedi diye okuyacaksınız. Evet, Allah dedi diye okuyacaksınız. Yani Allah'ın oku dediklerini okuyacaksınız. Allah'ın öğrenin dediklerini öğreneceksiniz. Asıl Allah'ın üzerinde önemli durmak istediği buydu. Yani lüzumsuz bilgilerle okumaya başlamayacaksınız. Eğer okumaya başlayacaksınız, yaratan Rabbinizin adıyla okumaya başlayacaksınız. Yaratan Rabbiniz neyi oku demişse onunla okumaya başlayacaksınız. Tabi ayrıca burada bir başka önemli husus gözümüze çarpıyor. Gerçi fazla değil ama bazı siyer kitaplarında şöyle bir rivayet de gündeme getirilir. Cibril'in bu ilk ayetleri bir ipek bez üzerinde peygambere getirdiği ve kendisine gösterdiği, peygambere bunları göstererek işte bunları oku dediği rivayet ediliyor. Gerçekten bu rivayet de yabana atılacak bir rivayet değil yani. Çünkü Peygamber Efendimiz'e Cebrail'in oku demesi, Peygamber Efendimiz de ben okuma yazma bilmem diye cevaplaması bir noktada bu düşünceyi doğrular mahiyette olabilir. Yani Peygamber aleyhisselam o Cebrail'in göstermiş olduğu yazıyı okuyamıyordu ki ben okuma bilmem diyordu. Ya değilse Cibril sözlü bir ifadeyle olmuş olsaydı oku demeyecekti. Neyi okuyacaktı? Ortada yoktu ki zaten, eğer yazılı olmasaydı. Bu bir noktada bunu da ifade edebilir diyebiliriz. Ve bir başka önemli husus gözümüze çarpıyor. İkra bismi rabbikellezi halak. Seni yaratan Rabbinin adıyla. Senin Rabbin. Yani peygambere bu hitap ilk defa gelmişti ama izah edilmiyordu fazla. Çünkü peygamberin Rabbi belliydi. Ya da peygamber kimin Rab edindiği belliydi. Peygamber tanıyordu ki Allah kendisine öyle diyordu. Hani senin 40 yıldır kulluk yaptığın Rab var ya, hani putları kendisine şirk koşmadığın Rab var ya, hani bütün kainatı yaratan Rab var ya, işte o Rabbinin adıyla oku demişti. Halakal insane min alak. Hem de bütün kainatı yarattığı gibi insanı bir kan pıhtısından yaratmıştı. Ya da bir alakadan, bir spermden yaratmıştı bu Allah, bu Rab. Bunun adıyla oku demişti. İkra ve rabbuke lekrem. Rabbin kerem sahibidir. Oku. Ellezî alleme bil kalem. Ve kalemle yazmayı öğretti. Allemel insane ma lem ya'lem ve insana bilmediği birçok şeyi öğretti. Kalemle yazmayı öğretti. Çünkü öğrenilecek şeylerin başka toplumlara, bizden sonraki nesillere aktarılması bu sayede mümkün olacaktı ki peygambere bunu söylemişti, bize bunu bildirmişti Rabbimiz. Kalemi öğretti, kalemle öğretti, kalemle yazmayı öğretti. Dahası insana bilmediği şeyleri öğretmişti. Yani bizim bugün bilmediğimiz birçok husus eğer bilmiyorsak Allah bize bildirmediği için ya da bu imkanı bize bahşetmediği için bilmiyoruzdur. Ya da tersini söyleyelim, eğer biz bugün beynimize birçok bilgiyi barındırabiliyorsak bu bilgi de Rabbimizin bize öğretmesi vasıtasıyla olmuştur. Ya değilse, yani Rabbimiz bize öğretmeseydi nereden bilebilecektik? Mesela kendimizin Adem'den yaratıldığını. Ya da Rabbimiz bize bildirilmeseydi nereden bilebilecektik ana rahmindeki yaşantımızı, oradan geleceğimizi? Ya da Rabbimiz bildirmeseydi bize cenneti, cehennemi, niçin hayat yaşadığımızı nereden bilebilecektik? Ya da Rabbimiz bize bilgiyi öğretmeseydi bu hayatı nasıl yaşayacaktık? Ticaretimizi nasıl yapacaktık? Nasıl kulluk yapacaktık? Tek kelimeyle Rabbimize nasıl gerçek bir kul olacaktık? Bunu nereden bilebilecektik? Evet, ilk ayetler bunlardı işte. Ve bu ayetler Ramazan ayında gelmişti. Bunun en açık delili, en şüphesiz delili elbette yine Kur'an'dan kaynaklanıyor değerli dinleyiciler. Bakara suresinde genelde teravih namazlarında sık sık okunan bir ayet-i kerime. Şehru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an. Bu Ramazan ayı ki Kur'an onda indirildi. Yani vahyin başlangıcı bu aydaydı. Kur'an o ayda indirilmeye başlanmışsa elbette peygamberliğin başlaması da, yani Muhammed Aleyhisselam'ın peygamber oluşu da elbette bu Ramazan ayıyla birlikte başlamış oluyordu. Değerli dinleyiciler, Peygamber Aleyhisselam'a gelen ilk vahide dikkatlerimizden kaçmaması gereken çok önemli bir husus daha gözümüze çarpıyor. Nedir o bilir misiniz? Namaz olayı. Bu bahsettiğimiz namaz 5 vakitten ibaret bir namaz değil. Ama bu 5 vakit namaz farz edilesiye kadar, yani peygamberliğin 12. yılına kadar Müslümanların kılacakları bir namazdan bahsediyoruz ki bu ilk vahide Cebrail tarafından Peygamber Aleyhisselam'a öğretilmiştir. Cebrail ilk vahiy getirdiğinde Peygamberimizin karşısına geçmiş, abdest almayı kendisine öğretmiş, kendisi alması suretiyle arkasından 4 secdeli 2 rekat namazı kıldırmış ve Peygamber Aleyhisselam'a bu şekilde bir ibadeti öğretmiş. Peygamber de aynı şekilde Mekke'ye döndüğünde ilk Müslümanlara aynı ibadeti, aynı abdesti de öğretmiştir. Yani şunu söylüyoruz bakınız özellikle. İslam'ın hiçbir dönemi, İslam'ın hiçbir saati, İslam'ın hiçbir devresi, tebliğin açık veya gizli fark etmez, hiçbir devresi namazsız geçmemiştir. Namazsız hiçbir tebliğ dönemi yoktur. Namazdan yoksun bir dönem yaşanmamıştır İslam tarihinde. Namazsız geçirilen bir gün bile olmamıştır. İşte ilk vahide namazın gelişi de bunu en güzel şekilde ispatlamaya yetiyor, artıyor bile. Sonra tarih kitaplarında mesela birkaç yıl sonra, yaklaşık 2-2,5 yıl sonra Mekke'nin vadileri arasında Sa'd bin Ebi Vakkas ile Mekke müşrikleri arasında namaz yüzünden cereyan eden bir olay bize aktarılır. Yani Sa'd bin Ebi Vakkas'la birlikte birkaç Müslüman Mekke'nin biraz dışarısında gizli bir şekilde namazlarını eda ederken toplu bir ibadet şeklinde Mekkeli bir takım müşrikler bunların farkına varıyor ve ciddi bir çatışmanın artık tam yanına yaklaşıyorlardı ki en son noktada bu çatışma, bu büyük tehlike de önlenmiş oluyordu. Yani belki de Müslümanlarla müşrikler arasında ilk çatışma da, ilk çatışmanın nedeni de namazdı değerli dinleyiciler. Basit bir olay diye algılamaya gerek yok. Yani peygamberliğin 12. senesinde Miraç gecesinde namaz farz kılınmıştı. Daha önce yoktu diye bir iddiayı düşünmemiz hayal bile edemiyoruz. Çünkü namaz vahiy ile birlikte vardı. Ve bakınız Sa'd bin Ebi Vakkas bu bahsettiğimiz olayda bir deve kemiğini, kesilmiş atılmış bir deve kemiğini müşriklerden birisinin kafasını yarmak suretiyle de aynı şekilde böyle bir kan da dökmüş olduğu rivayeti var ki İslam'da kanın kendisi için döküldüğü ilk ibadet de namaz ve bu açıdan da önemlidir. Şimdi genelde bakıyoruz toplumumuz içerisinde namaz o kadar önemsenmiyor. Ya da bazen öyle bakıyoruz ki bir takım hedeflere ulaşabilmek için, bir takım mevkileri elde edebilmek için veyahut da belli bir takım kurum ve kuruluşlarda üst makamları ele geçirmek için namazdan taviz bile verilebilmektedir. Bunu duyduğumuz zaman gerçekten üzülüyoruz. Ve ilk vahide farz kılınan bu namaz olayını düşündüğümüz zaman ilk inen sure olan Alak suresinin bu 5 ayetinden sonra gelen ayetler içerisinde mesela şöyle bir ayet de gözümüze çarpıyor. اَرَأَيْتَ الَّذ۪ي يَنْهَا عَبْدًا اِذَا صَلَّى. Namaz kılan kulumuzu engelleyen o kişiyi gördün mü, o müşrikleri gördün mü? İlk inen surede bile böyle bir ifadenin yer almış olması namaz konusunda peygamberin ne kadar titiz davrandığı, Müslümanların ne kadar titiz davrandığını en açık bir şekilde gösteriyor bize. Değerli dinleyiciler, Peygamber aleyhisselam ilk vahyi alıp evine döndükten sonra elbette ilk karşılaşacağı şahıs hanımı olacaktı. Ve hanımı kendisine ilk iman edenlerdendi. Kendisiyle birlikte ilk iman ettikten sonra tıpkı Cebrail'in kendisine namaz kıldırdığı gibi kendisi de eşine, hanımına namazı kıldırmıştı ve öğretmişti. Ve bakınız, Mekke gibi bir toplum içerisinde işte bu dönemde, yani yaklaşık 610 yılında, miladi 610 yılında iki kişi var. Bir Muhammed ve bir Hatice, Allah'ın yeryüzündeki yeni ve son dinini uygulama, pratiğe dökme safhasında arka arkaya duran, namaza duran iki ferttir bunlar. İlk Müslümandır Hazreti Hatice. Hiç tereddüt etmeden, Peygamber Efendimiz'i teselli eder bir mahiyette, hiç tereddüt etmeden iman etmiştir Hazreti Hatice kendisine. Arkasından peygamberle birlikte namazın kılındığını gören ve o sırada peygamberimizin evinde himayesinde bulunan Hazreti Ali, amcasının oğlu Ebu Talib'in oğlu Hazreti Ali de henüz 10 veya 12 yaşlarında bir çocuktur. Peygamberi ve Hazreti Hatice'yi böyle namaz kılarken görür ve bunun ne olduğunu sorar, öğrenmeye çalışır. Ve Peygamber aleyhisselam Hazreti Ali'ye de durumu gizli bir şekilde tutmasını, saklı tutmasını söyler. Yani iman edeceksen et ama bunu kimse izah etme. Ama Hazreti Ali der ki ben bunu babama sormadan yapmam, karar vermem. Fakat nedense Hazreti Ali o küçük yaşıyla der ki ben babama sormaktan vazgeçiyorum. Çünkü ben yaratıldığım zaman annem babam beni Allah'a sormadı ki ben Müslüman olacağım zaman onlara gidip sorayım olayım mı olmayayım mı diye. Ve Müslüman olmuştur Hazreti Ali. Bir çocuktur. Ve etti 3. Veyahut da bir bakıyoruz yine Peygamber Efendimizin himayesinde bulunan bir köle vardır. Zeyd, Zeyd bin Harise. Ki yıllar önce amcasıyla babası kendisini Mekke'den almaya geldiklerinde peygamberin yanında kalmayı, onların yanında kalmayı tercih etmişti. Ya da peygamberin yanında köle olarak bulunmayı, babası ve amcasının yanında hür olarak bulunmaya tercih etmişti Zeyd bin Harise. İşte Zeyd bin Harise de Peygamber Efendimiz'e ilk iman eden insanlardandı. Öte taraftan bir bakıyoruz Ebu Bekir, Peygamber Efendimiz'in ta eskiden beri, delikanlılık döneminden beri kendisinin en samimi arkadaşı olan Ebu Bekir, Ebu Bekir'in imanı çok farklı. Çünkü hiç tereddüt etmeden iman eden, hiç itiraz etmeden acaba mı yoksa falan falan diye tereddüt etmeden, kafasında soru işaret belirmeden iman eden bir şahıstır Ebu Bekir ve Mekke'de tüccarlığıyla meşhur tacir birisi. Aynı zamanda doğruluğuyla, eminliğiyle, güvenliliğiyle herkesin takdiri kazanmış bir tüccardır Ebu Bekir. Ve Mekke'nin içerisinde gerçekten ilk 4 Müslümanlar bunlar. Hatice, Ali, Zeyd ve Ebu Bekir. Peki daha sonraki döneme bakıyoruz değerli dinleyiciler. Genelde Peygamber Efendimizin etrafında halka oluşturan Müslümanlar genelde zenginlerden değil de fakirlerden oluşuyor. Acaba neden? Neden fakirler ve yoksullar özellikle bu davete hemen koşuyorlar, icabet ediyorlar? Elbette birçok sebebi olabilir. Bu sebeplerden bir tanesini söylemek gerekirse, yani fakirlerin gözlerini arkada bırakacak herhangi bir endişeleri yoktu. Ya da İslam'a girecekleri zaman kaybedecekleri bir şeyleri yoktu. Bu noktada hiçbir tereddüt de gerek yoktu. Ama diğerleri, yani müstekbirler, yani kibirlenenler, yani kendilerini önder sananlar, yani kendilerini toplumun liderleri sanan insanlar ise İslam'a girdikleri zaman birçok şeyi kaybedecekleri endişesi vardı ki bu yüzden pek İslam'a giremiyorlardı, tereddütle karşılıyorlardı. Ve bu ilk değildi bakınız. Yani ilk bir olay değildi. Daha önceki peygamberlerde de bu böyleydi. Mesela Rabbimiz Nuh'u anlatırken aynı durumla karşılaşıyoruz. Nuh'la pazarlığa giriyor ümmeti. Ey Nuh, eğer çevrendeki bu insanları atarsan yanına geliriz. Bu fakirleri, bu ayak takımlarını atarsan geliriz. Ya da bir başka ifadeyle, yani biz bu ayak takımı insanlar senin yanında bulunurken mi senin yanına geleceğiz, iman edeceğiz demişlerdi. Yani Hud da böyleydi. Salih Aleyhisselam'ın kavmi de aynı pazarlığı yapmıştı. Musa Aleyhisselam'a da söylemişlerdi. Yani toplumun ayak takımı böyle Zibidi takımı onlara göre tabi. Onlara göre işe yaramayan takımı güya, yoksul takım onlara tabi oluyordu. Böyle bir toplum içerisinde elbette bir fert olmak istemiyorlardı. Elbette birçok gerekçesinden bir tanesi sadece buydu. Bunun dışında bir takım gerekçeleri daha vardı ki bunu burada söylemeye pek lüzum da görmüyoruz. Bunun dışında değerli dinleyiciler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ilk vahiy ile muhatap olmasından sonra kendisine iman edenler arasında, gerçi İslam tarihi kitaplarının birçoğunda görmüyoruz ama acaba şu da olabilir mi ki diye araştırıyoruz, bakıyoruz, olması gerekir diye karar veriyoruz. Şudur o da, Peygamber Efendimizin o dönemde Rukiye, Ummu Gülsüm ve Zeynep isminin 3 kızı vardır. Zeynep belki yaşı küçüktür ama Rukiye ve Ummu Gülsüm Ebu Leheb'in 2 oğluyla nişanlanmış, o günün ifadesiyle nikahlanmış vaziyettedir ve yaşları büyüktür. Yani bu kızların da peygamber olan babası gibi ya da Hazreti Hatice gibi iman etmiş olması da kuvvetle muhtemel. Yani onların şirk içerisinde müşrik olarak kaldıklarına dair herhangi bir bilgimiz de yok ama bu noktada da kesin bir ayrıntıya sahip, bir bilgiye sahip de değiliz. Tabi Peygamber Efendimizin kızı Fatıma peygamberlikten sonra dünyaya geliyor ki bu zaten İslam üzere doğmuştu. Yani fıtrat olarak İslam demek istemiyorum. İslam döneminde, Peygamber Efendimizin peygamberlik döneminde dünyaya gelmişti. Değerli dinleyiciler, İslam'a ilk giren insanların, ilk giren fertlerin sayısı konusunda İslam tarihi kaynaklarında çok farklı bilgiler varsa da genelde bu bilgileri bir araya getirdiğimiz zaman şöyle bir sonuç ortaya çıkıyor ki İslami tebliğin bu gizli döneminde, yani ta alenen tebliğin, açıkça tebliğin, o Leheb suresinin indiği o döneme kadar ki o 2,5-3 yıllık tebliğin içerisinde Müslüman olan insanların sayısının 133 veya 134'e ulaştığı gelen kaynaklar tarafından bize rivayet edilmektedir. Bu konuda bu isimlerin kimler olduğu konusuna eğer değerli dinleyicilerimiz merak edip bakmak isterlerse Mevdudi'nin bu tarih boyunca tevhid mücadelesi ve Hazreti Peygamber'in hayatı isimli o 3 ciltli kitabın 2. cildinde de gerçekten bunların isimleri var ve titiz bir araştırma sonucu İslam tarihi kaynaklarından derlenmiş bu isimler orada zikredilmiştir. Kabile kabile, bölüm bölüm orada bize tefsilatla bildirilmektedir. Yalnız dikkatimizi çeken bir konu daha var bakınız burada. İslam'a ilk giren insanlar içerisinde elbette kadınlar da vardı. Yani kadınların da etkin bir rolü vardı bakınız. Ta bu rol Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ebu Bekir'le birlikte Mekke'den çıkıp Medine'ye hicrete yöneldikleri sırada bile bu rolün ne kadar güzel bir şekilde icra edildiğini görmekteyiz. Kimden bahsediyoruz? Esma'dan bahsediyoruz elbette. Ebu Bekir'in kızı Esma gerçekten bu rolü mükemmel bir şekilde üstlenmiş ve yerine getirmişti. Ve dikkati nazarımızı celbeden bir başka husus. Bu toplum içerisinde bu kadar fertlerle birlikte yaklaşık olarak Müslümanların 1/4'ünü oluşturan bu kadınlar, Müslüman olan kocalarına ya da kardeşlerine ya da babalarına o derece bağlılar, İslam'a o derece gönül vermişler ki ağızlarından sır alınmıyor. Kimin ne yaptığı, peygamberin ne istediği ya da bu Müslümanların davasının, idealinin, hedefinin ne olduğu konusunda hiç kimse bir sır vermiyorlar. Ve Kureyş gerçekten bunların farkına bile varmıyor. Tabii ki bu kadınların gerçekten İslam'a sahip çıkışları, yani sırrı saklamaları, tıpkı Esma'nın Peygamber Efendimiz ve babası Ebu Bekir'in mağarada saklandıkları sırada Mekke'de olup bitenleri gizli bir şekilde haber vermesi ve müşriklerin bunu hissetmeyecek şekilde gizli bir şekilde icra etmesi bunun en büyük, en güzel delili olsa gerekir. Bu da gerçekten günümüz toplumunda yaşayan kadınların saf dışı edinmemesi gerektiğine dair en büyük delil olsa gerekir. Yani gerçekten bugün Müslüman kadınların toplumumuzda, 20. asır toplumunda yaşayan Müslüman kadınlarının da İslam'ın anlatılması, İslam'ın tebliği konusunda noktasında büyük bir rol üstlenebilecekleri ve bu rolü gerçekten hakkıyla yerine getirmek şartıyla bu rolü yerine getirebilecekleri bu olaylardan da anlaşılmış olacaktır değerli dinleyiciler. Ayrıca Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın 40 yaşına kadar içinde yaşadığı Mekke toplumu gerçekten peygamberi tanıyordu. Bir başka hususa geçiyoruz. Peygamberi tanıyan bu toplum, yani peygamberin bu davranışlarının kendilerinden farklı olduğunu biliyordu. Puta tapmadığını, gerçekten nefsini tezki etmek için yılın belli günlerinde Hira mağarasına çekildiğini ve hiçbir zaman şirke bulaşmadığını, hiçbir zaman ahlaksızlıklarla birlikte olmadığını çok iyi biliyorlardı Muhammed Aleyhisselam'ın. Hatta daha sonra, yani Peygamber Efendimizin peygamber oluşundan sonra bile pek ses çıkarmamışlardır. Yani peygamber veya beraberindeki Müslümanlar İslam'ı sadece nefislerde yaşayan bir inanç ya da ibadetlerin sadece mescitlerde ya da tapınaklarda, mabetlerde yerine getirdikleri bir ibadet şekliyle sınırlı tuttukları takdirde Müslümanlara pek fazla ses çıkarmıyorlardı. Peygamber Aleyhisselam'ın ilk vahyi aldıktan sonraki bu ilk gizli dönemde gözümüze çarpan en önemli özelliklerden bir tanesi de budur. Yani şunu demek istiyoruz. Peygamber Aleyhisselam gerek 40 yaşına kadar yaşadığı o münzevi hayat, o sade hayat, gerekse peygamber olduktan sonra o gizli dönemde yaşamış olduğu ilk 2,5-3 yıllık o gizli tebliğ hayatı içerisinde insanların hayatına direkt karışmadığı için, yani siz şöyle olmalısınız, siz böyle yaşamalısınız, bu yaşantıyı bırakmalısınız gibi uyarılara girmediği müddetçe, yani insanların hayatına karışmadığı müddetçe Mekkeliler niye ses çıkarsındı da? Mekkeliler gerçekten ses çıkarmıyordu. Çünkü hayata karışma devresinde tavırlar farklı olacaktı. Ve elbette peygamber hayata karışmadığı zaman varsın yaşasındı. Yani ne yaparsa yapsındı ama nasılsa hayatımıza karışmıyordu. Putlarımıza karışmıyordu. İnançlarımıza karışmıyordu. Bizimle alay da etmiyordu. Hayatımıza da dokunmuyordu. Öyleyse varsın düşünsündü. Yani inansındı. Ya da ibadetlerini kendisi yapsındı. Müslümanlar da böyle olsundu onlara göre. Ama Peygamber Aleyhisselam bu 3 yıllık gizli tebliğ döneminden sonra Rabbimizin uyarısıyla daveti bu topluma anlatma emri geldiği zaman işte ne olduysa o zaman oldu. Çünkü onların nazarında peygamber onlara dokunmaması lazımdı. Hayatlarını değiştirmek için çalışmaması gerekirdi. İnanç ya da ibadet şahsa yönelikti. İnsanlarla Allah'ın arasına başkaları girmeyecekti. Bu mesele kişinin kendisiyle Allah'ı arasında meseleydi. Başka insanlar bu konuya müdahale etmeyecekti günümüzün çağdaş müşriklerin iddia ettiği gibi. Yani dünya ayrı olacaktı, din ayrı olacaktı. Bu böyle gündeme getirilecekti ve peygamber bu şekilde hayat sürecekti. Ama bu değiştiği zaman işte olan olacaktı. Ve günümüzde bakıyoruz gerçekten bu durumun aynı yansıması günümüzde de ortaya çıkıyor. Nasıl mı? Mesela bugün Müslümanlar eğer gerçekten suya sabuna dokunmayacaksa, yani Müslümanlar hiç kimseyi rahatsız etmeyecek bir İslam yaşantıya talipse gerçekten çok rahat bir şekilde yaşıyor. Tökezlemeden, kimse engellemeden, hiç kimse kendilerine mecnun demeden ya da sapıttın demeden ya da peygambere yapılan eziyetler yapılmadan normal hayatını, seyrini devam ettirmekte. Suya sabuna dokunmayacak o şartla. Ama ne zaman ki Müslümanlar gerçekten İslam'ın toplum içerisinde yaşanması gereken bir din olduğunu haykırmaya başlarlar. Yani İslam'ı başka bir kitleye de ulaştırma endişesiyle hareket ederler. Yani ve tevasav bil hak yaparlarsa, hakkı tavsiye etmeye başlarlarsa, inandıkları ve inandıklarını amele dönüştürmekle yetinmeyip bunu topluma da ulaştırırlarsa, işte o zaman insanlar buna tepki gösterecekler ya da otorite sahipleri, yöneticiler buna tepki gösterecekler ve bu insanlar susturulacaktı. İşte peygamber de aynı konumdaydı. Ve bakıyoruz mesela Peygamber Efendimizin tebliği açıkladığı dönemde Mekkelilerin teklifleri var. Bir takım tekliflerden sonra tabii şöyle bir teklif de gündeme gelir. Yani ya Muhammed tamam söyle ne diyeceksen de ama bizim putlarımıza dil uzatma. Namaz kılacaksan kıl, karışmıyoruz. Kabe'nin içerisinde de namaz kılmana karışmıyoruz. Ama bizim putlarımıza dil uzatmaman şartıyla. Ebu Bekir'e de aynı şey yapmışlardı. Hicret etmeye niyetlendiği sırada bir arkadaşı tarafından eman verilmek suretiyle, yani kendisine güvence vermek suretiyle Mekke'ye çevirmişti de Ebu Bekir'i, evinde kalacaktı ve kimse karışmayacaktı Ebu Bekir'e. Ebu Bekir evine çekilmişti de Ebu Bekir o evinin içerisinde geceleri kalkar ibadet yapardı, namaz kılardı, sesli bir vaziyette Kur'an okurdu da Kureyş'in gençleri, Kureyş'in kadınları, genç kızları Ebu Bekir'den etkilenmeye başladıkları zaman işte tekrar müşrikler cinnet geçirmeye başladı. Ebu Bekir'e güvence veren şahsın yanına giderler. Yani ya Ebu Bekir'i burada sustur ya da biz ona yapacağımızı biliriz. Ve güvence veren şahs Ebu Bekir'le pazarlığa girer. Ebu Bekir bak ben sana bunun için güvence vermedim. Yani başkalarını etkilemek üzere sana müsaade etmedim. Mekke'ye seni bunun için döndürmedim. Ne yapacaksın? Namazını kıl, Kur'an'ını oku ama kimseye karışma. Günümüzde dedikleri gibi. Oruç mu? Tut babam. Namaz mı? Kıl. hacca mı? İstersen yılda 10 defa umre turlarına git. Zekat mı? İstersen malının hepsini ver. Kurban derisi mi? Nereye verirsen ver. Mesele bu mu? Değil. Yani ama öbür mesele geldiği zaman, yani İslam'ın kitlelere ulaştırılması endişesini taşıyan Müslümanlar ortaya çıktığı zaman Mekke müşriklerinin yaptığı gibi gerçekten bir takım engellemelerle karşı karşıya kalıyoruz. Ve Peygamber Aleyhisselam bu noktada da bize gerçekten büyük bir örnekti. Ya da Mekke toplumunun yaptığı bu hareket bugünümüz toplumlarında da bizde bir takım çağrışımlar uyandırmaktadır. Günümüzde bazı cemaatler, vakıflar, dernekler ya da tarikatlar gerçekten sistemlerin ya da rejimin aferimlerini alıyorsa, takdirlerine şayan oluyorsa, yani onların şiitlerine ya da ödüllerine mazhar oluyorlarsa İslami kimliklerine rağmen, o zaman burada durup düşünmemiz gerekir. Acaba neden? Neden kimse ses çıkarmıyor? Çünkü suya sabuna dokunmuyor ki, çünkü etliye sütlüye karışmıyor ki, çünkü riske girmiyor ki. Ve Peygamber Aleyhisselam işte riske girdiği dönemde, yani İslam'ı tebliğ etmeye başladığı dönemde müşrikler karşı çıkacaklardı. Evet, Peygamber Aleyhisselam 2,5-3 yıllık ilk vahiy döneminde gizli bir daveti sistemleştirmiş ve bu gizli bir davet dönemi 3 yıl boyunca devam etmişti. Ama tavizsiz de elbette. Yani farzlardan ve haramlardan hiçbirini çiğnemeden, bu çerçevenin dışına çıkmadan Peygamber Aleyhisselam gizli bir davet dönemini geçiriyordu. Günümüzde yapıldığı gibi değil yani. Gizli davet yapacağım. Yani kendimi gizleyeceğim. İslam'a hizmet edeceğim. Ama İslam'a hizmet ederken efendim namaz gibi bir ibadetten de ihmalkarlık için ruhsat olabilir mi diye düşünmeyecek. Ve peygamber düşünmemişti. Değerli dinleyiciler, ilk vahiyden sonra, yani Alak suresinin ilk ayetleriyle peygamber olduğunu Allah'tan öğrendikten sonra kısa bir süre sonra vahiy kesildiğini görüyoruz. Bu vahiyin kesilme olayı, yani vahiydeki fetret dönemi, boşluk dönemi konusunda farklı rivayetler varsa da, ki bunu 3 yıla kadar çıkaranlar da var. Yani 3 yıl boyunca Cebrail, vahiy meleği gelmedi peygambere ya da vahiy inmedi diyenler var. Ama 6 aya kadar indirenler de var bunu. Ki daha kısa sürede indirenler var. Ama 6 aya ilişkin olan görüş en makul görüş olsa gerekir. Yani rivayete göre 6 ay süreyle hiç vahiy gelmedi. Birden kesiliverdi. Peygamber alıştırılacaktı bu zorluklara. Ve daha sonra, yani bu yaklaşık 6 ay sonra, bu fetret döneminden sonra vahiy tekrar inmeye başladı. O da Müddessir suresiyle. Müddessir suresinin ilk 7 ayeti bu vahiyin fetret döneminden hemen sonra nazil olmuştu. Şuna dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Alak suresinin ilk 5 ayetiyle değerli dinleyiciler, Muhammed Aleyhisselam'ın peygamberliği ortaya konuyordu. Yani görevin ne olduğu ortaya konuyordu. Görevlendirilme safhası başlıyordu Alak suresinin ilk ayetleriyle. Müddessir suresiyle peygamber olarak neler yapacağı bildiriliyordu kendisine. Yani nasıl hareket edecekti, bu kendisine izah ediliyordu. Yoksa yani peygamber olarak Müddessir suresinde kendisine bildirilmemişti. Alak suresiyle peygamberlik, Müddessir suresi ilk ayetleriyle de peygamberliğin çerçevesi kendisine izah edilmişti. Evet, işte bu fetret döneminden sonra gelen Müddessir suresinde de peygamberin misyonundan öte görevi izah edilirken bakınız Rabbimiz peygambere hitaben neler buyuruyordu? Ya yuhel müddessir, ey bürünüp örtünen, kum fenzir, kalk ve bundan böyle uyar. Ve rabbeke fekebbir, ve Rabbini tekbir et. Allahu ekber de, en büyük Allah'tır de. Başkalarının büyük olduğunu haykırma, Allah'ın büyük olduğunu haykır. Ve thiyabeke fatahhir, elbiseni temizle. Ve rizze fehcur, ve rizze fehcur, ve pislikten kaçınıp uzaklaş. Ve la temnun testekfir, ve daha çok istekte bulunmak için iyilik yapma. Ve li rabbike fasbir, ve Rabbin içinde sabret demişti. Ve Peygamber Aleyhisselam bu ayetlerle muhatap olduktan sonra artık yeni bir görevle karşı karşıya bulduğunun farkına varmıştı. Artık kalkacaktı, toplumu uyaracaktı, en büyük Allah diyecekti, haykıracaktı onlara, elbiselerini temizleyecekti, Mekke toplumunu pisliklerden temizleyecekti, maddi ve manevi pisliklerden temizleyecekti. Ama yapacağı bu ağır görevi, yerine getireceği bu ağır görevi kimsenin başına kalkmayacaktı. Yani ya Rabbi bak ben çok ağır bir görev yapıyorum, İşte şöyle şöyle yapayım, bunu bu şekilde bana yardımcı ol şeklinde. Yani bu göreve karşılık fazla bir zorluk çıkarmayacaktı, büyük şeyler istemeyecekti. Elbette bu işin sonunda da sabır gerekecekti. Değil mi ki Asr suresinde iman olacaktı, ameli salih olacaktı, hakkı tavsiye olacaktı idiyse, arkasından da sabrı tavsiye olacaktı. Veli rabbike fasbir demişti Rabbimiz peygamberimize. Rabbin içinde sabret demişti. Ve gerçekten peygamber bu yeni görevin artık farkına varıyordu. İşte Resulullah aleyhissalatu vesselam bu gizlilik dönemi içerisinde artık geçen 3 yılı gerçekten bir başka hususla kapatmak istiyorum değerli dinleyiciler. O da Erkam bin Ebil Erkam'ın evinin bir merkez üssü haline getirilmiş olması olayı var. Basit bir olay değil bakınız bu. Bu olayı da aktardıktan sonra öbür döneme geçmeye çalışacağız inşallah. Resulullah aleyhissalatü vesselam 2,5 yıllık gizli tebliğ dönemi içerisinde demin anlattığım Sa'd bin Ebi Vakkas olayı cereyan ediyor. Mekke'nin dışında Müslümanların namaz kılarken müşriklerle ciddi bir çatışmayla karşı karşıya kalma durumu gündeme geliyor. Ve Peygamber aleyhisselam kendilerinin önünde bekleyen büyük tehlikeleri farkına varmış olacak ki derhal Müslümanlar için bir merkez edinme ihtiyacı hissediyor. Ve bu merkez edinme ihtiyacı da Erkam bin Ebil Erkam'ın evi olarak tespit ediliyor. Ve bundan böyle Müslümanlar Mekke'nin dışında değil Erkam bin Ebil Erkam'ın ki Darül Erkam diye nitelenecek artık bir kurum haline gelecek. Yani o ev ortada kaybolsa bile bir kurum olarak halen karşımızda kulaklarımıza çağrışacak, sesi kulaklarımıza çınlayacak. Darül Erkam'da işte Müslümanlar ibadetlerini yerine getireceklerdi. Ve Erkam bin Ebil Erkam'ın evi Darül Erkam öylesine seçilmişti ki, öylesine gizlenmişti ki, o 3 yıllık gizli tebliğ dönemi içerisinde, hatta Hazreti Ömer'in Müslüman olacağı döneme kadar bile bu Darül Erkam'ın nerede olduğu, nasıl işletildiği, Müslümanların nasıl toplandığı, niçin toplandığı, ne yaptığı kimse tarafından bilinmiyordu. En büyük delil nedir bilir misiniz? Bakınız Hazreti Ömer, yani Hazreti Ömer olmadan önce, İslam'la şereflenmeden, ihtida etmeden önce peygamberi öldürme kastıyla peygamberin yanına giderken hala peygamberin nerede bulunduğunu bilmiyordu. Safa Tepesi civarına gidiyorum demişti yolda karşılaştığı birisine de. Orada Muhammed'i arayıp bulacağım, öldüreceğim demişti. Ama kimin eviydi, neredeydi bilinmiyordu. Ve daha sonra kardeşin evine gelmişti. Kardeşin evinden kendisiyle peygamberin nerede bulunduğu söylenmişti de öylelikle Zeyd bin Erkam bin Ebil Erkam'ın evini öğrenmişlerdi. Yani bakınız burada peygamber aleyhissalatü vesselam sadece bir tebliğ işiyle kalmamış. Gerçekten öylesine mükemmel bir strateji ortaya koymuş ki Erkam bin Ebil Erkam'ın evini gizli tutmuş ki yani 3 sene 5 sene geçiyor hala Mekke'li müşrikler böyle bir evin olabileceğine dair ihtimal vermiyor. Ve hem de öylesine bir seçiş ki bakınız bu Erkam bin Ebil Erkam'ın evinin seçilişinde ve müşriklerin bunun farkına varmayışında önemli temel noktalar var. Bir defa bu şahıs yani Erkam Müslüman olduğu hiç kimse tarafından bilinmiyordu. Ve genç idi üstelik. Genç idi yani genç olması halse bile böyle bir gencin evinde Müslüman olan yaşlıların bulunup oturması, böyle bir ders halkası kurması kimsenin aklına bile gelmezdi. Ve dahası vardı. Çok önemli bir konuydu bu. Ve Peygamber aleyhisselam bu oturmuş olduğu ev Kureyş içerisinde rakip bir kabiledendi, Mahzum oğullarındandı. Yani Haşim oğullarıyla yarışan bir kabileydi bu ve bunlara rakipti. Rakip çıkan bir kabilenin gencinin evinde toplanması ise hiç kimsenin aklına gelmeyecekti. Yani onlara göre peygamber düşman safların ortasında bir evi merkez edinemezdi ve bu ihtimalde bu şekilde bertaraf edilecekti. Yani farkına varmayacaklardı. Ve Peygamber aleyhisselam bunun gizliliğini gerçekten mükemmel bir şekilde sağlamıştı. İşte bu dönemden sonra yani artık şu Ara suresinin 214. ayetleri indikten sonra yani ve enzir aşirateke lakrabin artık ey peygamber en yakın akrabalarını uyar emri nazil olduktan sonra artık tebliğde gizlilik dönemi kalmayacaktı. Peygamber topluma inecekti ve insanları teker teker uyaracaktı. Elbette akrabalardan başlayacaktı. Ve bu noktada da Peygamber aleyhisselam gizlilik dönemindeki o 3 yıllık süreyi nasıl ki Rabbinin emirleri doğrultusunda başarıyla yerine getirmiş idiyse açıktan davete başladı bu dönemi de elbette Rabbinin emirleri doğrultusunda yine muvaffakiyetle sona erdirecekti, devam ettirecekti. Bu konuyu inşallah önümüzdeki derslerimizde yani açık tebliğ dönemini önümüzdeki derslerimizde işlemeye çalışacağız ve peygamberin siretini tebliğ metodunda birlikte görmeye çalışacağız ve yaşadığımız toplum içerisinde Müslümanların örnek alacakları peygamber metodunu inşallah öğrenmeye çalışacağız. Önümüzdeki derslerimizde tekrar birlikte olmak ümidiyle Rabbimizden bunu dileyerek hepinizi Allah'a emanet ediyor. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerine olsun kıymetli dinleyiciler.